Ayrım 11, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 140. İçer Milletvekili İstemiyan Talay'ın 9 Ekim 1990 günü TBMM Genel Kurulu'nda Çetin Emeç'in ve Turan Dursun'un katillerinin şeriatçı örgütler olduğu ve İstanbul'da polisin Hamdi Ardalı'nın yönlendirmesi sonucunda bu örgütleri açığa çıkarmadığı iddiaları vardır. Bu durum doğru mudur sorusuna İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yanıtı şöyle oluyordu. Gazeteci Çetin Emeç ve Turan Dursun'un öldürülme olayları ile ilgili tüm emniyet teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü aldığı her ihbarı değerlendirip cinayet faillerinin tespit ve yakalanması için çalışmaktadır. Kanunların suç saydığı fiilleri işleyen ülkede asayiş ve huzuru bozacak kişilerin kanunsuz hiçbir hareketine şimdiye kadar müsaade edilmemiş, bundan sonra da müsaade edilmeyecektir. Aksu'nun kanunların suç saydığı fiilleri işleyen ülkede asayiş ve huzuru bozacak kişilerin kanunsuz hiçbir hareketine şimdiye kadar müsaade edilmemiş, bundan sonra da müsaade edilmeyecektir sözlerini duyanlar, cinayetlerin aslında hayal olduğunu, öldürülenlerin intihar ettiğini düşünseler de hayallerinden polis dayağı ile uyanıyorlardı. Polis şiddeti her alanda olduğu gibi Turan Dursun'un cenazesinde de sahne alıyordu. Öldürülenlere ve yakınlarına tarifsiz bir kinle dolu olan polisten katili ve katilleri bulmalarını beklemek hayal ötesiydi. Dursun için düzenlenen törenin ardından insanlar sessiz bir şekilde dağılmaya başlıyorlardı. Bu arada polis törene katılanlardan tespit ettiklerini kanunsuz olarak gözaltına almak istedi. Bunun üzerine gazetecilerle aralarında kavga çıktı. Turan Dursun'un da yazı yazdığı Yüzyıl Dergisi Ankara temsilcisi Soner Yalçın gözaltına alınmak istendi, karşı çıkınca polis tarafından yumruklandı. Yetmedi, polisler tarafından küfür ve hakarete uğradı. Yalçın'a polisin yaptığı saldırıyı görüntülemek isteyen foto muhabirleri de polisin dayak ve küfürlerinden nasiplerini aldı. Bütün bu olanların ardından 2000'e doğru dergisi 26 Nisan 1992 tarihli sayısında oldukça ilginç bir soruyu gündeme getiriyordu. İstanbul polisi Turan Dursun'un katilini biliyor. Neden yakalamıyor? İçişleri Bakanı Aksu cinayetlerin failleri yakalanacak. Şimdiye kadar kanunsuz hiçbir harekete müsaade edilmemiş, bundan sonra da edilmeyecek diye konuşup dört dönerken 6 Ekim 1990 güne doçent doktor Bahriye Üçok kargoyla evine gönderilen bombalı paketin elinde patlaması sonucu hayatını kaybediyordu. Üçok cinayeti işlendiği sırada İçişleri Bakanı yine Abdülkadir Aksu, Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican, soruşturma yapan ekibin başı Muammer Aksoy'da olduğu gibi yine hacıydı. Saatler 18.50'yi gösterdiğinde ise yine aşina isimler oyunlarına başlamak amacıyla perde diyordu. Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral olay yerine geliyor, sözde incelemelerde bulunduktan sonra hemen gazetecilere yöneliyordu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demiral yine bildik cümleler kuruyordu.
Biz soruşturmaya başladığımıza göre suikasta illegal örgüt eylemi söz konusudur.
Gazeteciler soruyor, Üçok laiklik konusundaki tavizsiz tutumuyla tanınıyordu. Olayda aşırı dinci bir örgüt parmağı olabilir mi? Demiral yanıtlıyor,
şimdilik bir şey söylemek için çok erken, herhangi bir bulgu, not yok.
Gördünüz mü, terbiyesiz, düşüncesiz teröristleri, Demiral için bir not bile bırakmamışlar. 6 Ekim 1990 günü Bahriye Üçok cinayeti ile ilgili İçişleri Bakanı sıfatıyla açıklama yapan Abdülkadir Aksu, 12 yıl sonra aynı açıklamayı bu defa Doktor Necip Hablemitoğlu'nun evinin önünde öldürülmesi üzerine yine İçişleri Bakanı sıfatıyla yapıyor, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerinden uzman ekiplerin ortak soruşturma başlattıklarını söylüyordu. Dün Bahriye Üçok cinayetinde bu sözlerle uyutulan insanlarımız bu defa 12 yıl kadar sonra Necip Hablemitoğlu cinayetinde de aynı sözlerle uyutuluyordu. Dün dönemin yetkilileri Uğur Mumcu cinayetini çözmek namus borcumuz diyerek ortalıkta dolaşıyorlardı. Bugün Hablemitoğlu cinayeti olduğunda başbakanlık koltuğunda oturan Abdullah Gül, Hablemitoğlu cinayetini çözmek namus borcumuz şeklinde kapalı kapılar ardında iddialı laflar söylüyorlardı. Oysa her iki dönemde de yetkililerin cinayeti çözmek gibi bir düşünceleri yoktu. Uğur Mumcu Orta Doğu'da sergilenen ve Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren senaryonun Kürt satrancının taşlarını belgeledi. Siyah ve Mossad'ın bu oyundaki rollerini ölümünden 17 yıl önce Cumhuriyet'teki köşesinde deşifre ederken şu soruyu da yöneltiyordu. Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var Siyah ve Mossad'ın Kürtler arasında? Yoksa Siyah ve Mossad anti-emperyalist savaş yapıyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi? Uğur Mumcu Amerika ile olan bazı ilişkilerimizi de şöyle yorumluyordu. ABD bilardo sopası ile Irak'ı vuruyor. Irak topu Kürt topuna vuruyor. Kürt topu da Kıbrıs topuna. Bu zincirleme Türk dış siyasetinin manevra alanını iyice daraltıyor. Gerçi bugün dış siyasetimizde o günlerdeki kadar bile manevra alanı kalmadı. Zira ABD Başkanı Obama beyzbol sopasını gösterdi mi, bizimkiler hemen hazır ola geçip el pençe divan, emret sir demeye başlıyorlar. Dün Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu'ya polis, sizce Uğur Bey aşk cinayetine kurban gitmiş olabilir mi diye cinayetin asıl nedenini kamufle etme amaçlı soru soruyordu. Özge Mumcu bu olayı anlatırken bu soru sahiden soruldu bana diyor ve 7 Eylül 2012 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan ve cinayet günlerini anlatan sözlerini şöyle sürdürüyordu. Soruşturmanın ciddiyetle sürdürülmemesi nedeniyle cinayet hala aydınlatılmadı. Bugün olayı çözmekle görevlendirildiği iddia edilen polis, Hablemitoğlu sağken Ankara TEM'de Hablemitoğlu'nu çok sevip saydığını, hatta onun inkılap tarihi derslerine girmek istediğini, ancak kendilerine başka hocanın geldiğini söylüyor. Ama yine de kaçak olarak arada bir dinlediğini anlatıyordu. Başka? Hablemitoğlu'nu televizyonlardaki tartışmalardan izlediğini, çok takdir ettiğini söylüyor, tanışma arzusuyla beraber imzalı bir kitabını da istiyordu. Yine cinayeti çözmekle görevlendirildiği iddia edilen aynı polis şefi, Hablemitoğlu'nun cesedinin başında, ''Hablemitoğlu kim? Niye basın bu kadar çok ilgileniyor? Bu olay çek veya senet davası mı?'' diyebiliyordu. Öte yandan olaya el koyan DGM Başsavcısı Demiral'ın yardımcısı DGM Savcısı Ülkü Coşkun gözetiminde Üçok'un cesedine otopsi yapıldı. Otopsi işlemi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Coşkun, eylemi üstlenen örgütün yani İslami Hareket Örgütü ile ilgili ellerinde bilgi bulunmadığını söylüyordu. Bu örgütün yabancı kökenli bir örgüt olabileceğini de vurgulayan Coşkun, örgütün eylemlerini çok profesyonelce gerçekleştirdiğini de sözlerine ekliyordu. Coşkun açıklamasını şöyle sonlandırıyordu. İstanbul Emniyeti de MİT ile işbirliği halinde olayı araştırıyor. Bütün aydın cinayetlerinde olduğu gibi DGM, MİT ve Emniyet el birliğiyle soruşturmayı tıkıyor ve adeta kör düğüm haline getirip bir köşeye atıyordu. Üçok cinayeti de diğerleri gibi aynı sona uğradı. Tuleydioğlu Neden Öldürüldüler adlı kitabında bakın bu olayı nasıl anlatıyor. Doçent Doktor Bahriye Üçok'a suikast olayında polis ve DGM'nin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı da MİT devreye girdi. MİT'in özellikle eylemi üstlenen gizli örgütle ilgili bilgi toplamaya ve örgütün yurt dışı kontaklarını tespit etmeye çalıştığı öğrenildi. Ancak Profesör Muammer Aksoy cinayetini de üstlenen İslami Hareket Örgütü'ne ilişkin güvenlik birimlerinin elinde herhangi bir bilgi olmadığı, soruşturmanın bu noktada tıkanıp kaldığı kaydedildi. Uğur Mumcu 9 Ekim 1990 tarihli yazısında laikliğin dirençli ve imanlı savunucusu Bahriye Üçok'un ölümünü Frankfurt'ta öğrendim. İçim acıyla doldu diyor ve ardından can alıcı soruyu soruyordu. Bahriye Üçok niçin öldürüldü? Ve yanıtın belli olduğunu da şu sözleriyle açıklıyordu. Atatürk ilkelerini savunduğu için. Dün Nakşibendi Turgut Özal'ın Başbakanlığı, Nakşibendi Abdülkadir Aksu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde aydınlar Fethullahçı kadrolar tarafından sırf Atatürk ilkelerini savunduğu için katlediliyorlardı. Bugün Nakşibendi Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı, yine aynı Nakşibendi Abdülkadir Aksu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde Fethullahçı kadrolarla işbirliği sonucu gerçekleştirdikleri tertiplerle yurtseverler bu defa yine sırf Atatürk ilkelerini savundukları için Silivri zindanlarında çürütülüyorlar. Dün silahla yapamadıklarını bugün yargıdaki tarikatçı müritlerle yapıyorlar. Her gün biraz daha saldırganlaşıyorlar. Zira karanlığın bekçileri yarasalar, sadece Atatürkçü layık çağdaş aydın insanlardan korkar. Mumcu telaşı neden? 2012 yılının Mayıs ayının sonlarında yargılandığım 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiğim beyanda askerle sıkı fıkı iddialarına karşı özetle şöyle dedim. Özellikle Hüseyin Aktaş ve grubu ile bir yerlere gittiğimizde sarhoş olunca onları teslim ettiğim Hüseyin Aktaş'ın şoförü bu defa 27 Temmuz 2007'de gözaltına alındığımda beni İstanbul Emniyetine teslim etmişti. Herhalde tarih bu olayı 100 yılın en büyük kalleşlikleri, kahpelikleri olarak kaydedecektir. Çünkü benim kimsenin adamı olmadığımı, olamayacağımı, hiçbir örgütle bağımın bulunmadığını en iyi bilenlerden biri de bir dönem yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen Hüseyin Aktaş, Cihangir Çelik, Osman Kaya, Ali Fuat Yılmazer gibi Ergenekon iftiralarında görev alan ve almayan benim en az 15 yıllık arkadaşım olan polislerdi. Çünkü bunlar yapacakları operasyonun planlarının en ince ayrıntılarını bile benim evimde görüşürler, operasyon sonucu değerlendirmeleri de yine benim evimde devam ettirirlerdi. Başta beylik silahları olmak üzere silahlarını bile birçok kereler benim evime bırakırlardı. Ve bu silahlar günlerce benim evimde kalırdı. Misal, Umut operasyonu ardından sorguya aldıkları biri işkenceden ölüm tehlikesi geçirince onlara doktoru ben buldum ve böylece hem işkenceyi yapanın hem de işkenceye uğrayanın hayatı kurtuldu. Operasyon ekibinin başı Hüseyin Akbaş hala sağ ve görevde. Çağırırsanız bu söylediklerimin doğruluğunu teyit edecektir. Hizbullah operasyonunu gerçekleştiren Cihangir Çelik, operasyondan elde ettikleri ve operasyonlarla ilgili hazırladığı bilgileri içeren CD'yi benim bilgisayarıma yüklemiş. CD'deki sunumda Hizbullah'tan ele geçen belgeler bölümünde yer alan Diyarbakır İşkencehanesi'nin krokisi başlıklı yazıyı fark ettiğimde onlarla epey dalga geçmiştim. Cihangir Çelik bugün terörle mücadele daire başkanıdır. Buraya çağırıp tanıklığına başvurursanız bu söylediklerimi teyit edecektir. Kendisine emniyette görev alan pezevenk lakaplı müdürün kim olduğunu ve bu lakabı niye aldığını da sorarsanız teyidi katmerleşecek ve benim Ergenekon sürecine niye dahil edildiğim de bir kere daha ortaya çıkacaktır. Benim bilgisayarımı başta terörle mücadele ekipleri olmak üzere evime gelen azınlık şube elemanlarına kadar onlarca polis, amir, müdür seviyesindeki isim kullanmıştı. Misyonerlikle ilgili kitabımı yazarken Ankara Emniyeti Azınlıklar Şube tüm arşivini bana açmıştı. Azınlıklar şubeye ara ara gelen müdür seviyesindeki Piç Ali, misyonerlerin gırtlağına basmadan bu olay önlenemez sözleriyle azınlıklar ekibine provoke ediyor, onlar da başta Keçiören olmak üzere misyonerlerle kıyasıya kavgaya tutuşuyor, Keçiören halkını misyonerlere karşı kışkırtıyorlardı. Öyle ki Keçiören misyonerlerinin pastörü ya da bilinen ünvanıyla Papaz Erol ile de mahkemelik olmuşlar, onlara avukat bulmak da bana kalmıştı. Ali Fuat Yılmazer ve ekibine de sürekli yaptığım telkinlerle mücadelenin şiddetle değil ancak hukukla olabileceğini zor da olsa kabul ettirdim. Yine Ali Fuat Yılmazer ve ekibi özellikle Başkomiser İsmet tanık olarak dinlenirse bu söylediklerimi teyit edilecektir. Ve yine Ali Fuat Yılmazer ile ekibine ve özellikle Başkomiser İsmet'e Piç Ali'nin kim olduğu ve bu lakabı nasıl kazandığı sorulursa teyide teyit kazandırılacaktır. Ve dahi benim Ergenekon sürecine niye monte edildiğim de bir kere daha belgelenecektir. Mahkeme bu soruları emniyete soracağı yerde daha ilginç bir şey yaptı. Benim emniyete muhbir olarak çalışıp çalışmadığımı sordu. Gene yanıt tabii ki hayır oldu. Oysa mahkeme bu soruyu şöyle sorsaydı daha doğru bir cevap alırdı.
Emniyetin birçok birimi ve birçok emniyet görevlisi Ergün Poyraz'ın haber elemanı gibi çalıştı mı? Ben mahkemeye sorunun bu şekilde sorulmasını belirttiğim halde her nedense mahkeme soruyu bu şekilde soramadı.
Cezaevinde gazeteciler, siyasetçiler ve diğer ziyaretçilerimiz sağ olsunlar, bizleri bir an bile yalnız bırakmıyorlar. Yine böyle bir ziyaret esnasında gelenlere, Türkiye'deki faili meçhuller ile ilgili kitap yazdığımı sorulan soruya cevap olarak vermiştim. Hatta Uğur Mumcu'nun katilini de isimle anlattım ve kitabımda yer alacağını belirttim. Mumcu davası avukatlarından Turgut Kazan hafifçe itiraz edecek gibi oldu.
Ama onun katilleri yakalanmadı mı?
Kendisine Mumcu'nun katilinin Duran Hoca Kod adlı MİT görevlisi olduğunu söyledim. Çünkü Mumcu olayını araştıran o günün DGM savcısı Ülkü Coşkun çok iyi görüştüğüm biriydi. 25 Temmuz 2012 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nden Orhan Birgit yazacağım kitaplarla ilgili köşesinde şunları aktarıyordu. Silivri'de 5. yılını mahkum değil tutuklu şüpheli olarak dolduracak olan Ergün Poyraz en kıdemli gazeteci sıfatıyla yeni kitaplar yayımlamaya hazırlanıyor. Her nedense bu tarihten sonra ortalığı bir telaş alıyordu. Ve 17 Kasım 2012 tarihli Cumhuriyet'teki haber. Güldal Mumcu 24 Ocak 1993'ten sonra yaşadıklarını kitaplaştırdı. Yeşil Mumcu'nun evinde. Bir adam geldi, olayı yapanı bulsak sonra etrafından da birkaç kişi bulunsa yeter mi diye sordu. Gerçek adım Mahmut Yıldırım, gerçekler açığa çıksın. Mayıs 1996, galiba Kurban Bayramı'ydı. Bayram için o aralar çok ziyarete gelen olmuştu. Hem taziye hem bayram kutlaması yapıyorlardı. Biraz tedirgin olmakla birlikte bakalım kimmiş dedim, açtık sokak kapısını. Biri kız biri erkek 3-4 yaşlarında iki çocuğun ellerinden tutmuş bir adam bizim kapının önüne geldi. Sakallı, benim boyumda, biraz ince, lacivert bir ceket ve gri pantolon, ceket özensiz, pantolon ütüsüz, hafif eskimiş. Böyle bir kılık. Hızlı bir şekilde birbiri ardına adeta nefes almadan konuşmaya başladı. Biraz aksanlı.
Sokaktaki caminin adının T cami olarak değiştirilmesi gerekir. Bunu sizin sağlamanızı istiyorum.
Salonda karşılıklı ayakta duruyoruz, yüzüne baktım. Yanlış yere gelmişsiniz. Burası camilere isim veren veya isimlerini değiştiren bir yer değil. Benim yapacağım bir şey yok. Bunun için size yardımcı olamam dedim. Daha sonra artık çıkması gerektiğini hissettirecek şekilde kapıya doğru yürüdüm. Salondan çıktık. Adam durdu, bana döndü. Sesi düzelmişti. Son derece normal, son derece düzgün bir Türkçeyle ''Olayın failini bulsak sizin için yeterli olur mu?'' dedi. ''Ben gerçeği istiyorum.'' dedim. ''Olayı yapanı bulsak, sonra etrafından da birkaç kişi bulunsa yeter mi? Çünkü siz ne isterseniz o olacak.'' ''Ben yine ben gerçeği istiyorum.'' dedim. Adam bunun üzerine ''Ha, anladım, siz hepsini istiyorsunuz.'' Üçüncü kez yineledim. ''Ben gerçeği istiyorum.''
''Siz hepsini istiyorsunuz. O zaman 3 tane gül alacağım. Birini başbakanlığa, birini Çeçenistan'a, birini de Uğur Bey'in öldürüldüğü yere koyacağım.'' dedi.
Kapıyı açtım. Adam çıktı çocuklarla birlikte. Kapıyı kapatmamızdan sonra birkaç dakika geçmişti ki apartman içinden bağırmalar duyduk.
''Olayların hepsi açığa çıksın, bütün gerçekler açığa çıksın, artık yeter, buraya gerçek adımı da yazıyorum, gerçek adım Mahmut Yıldırım, buraya yazıyorum, gerçekler açığa çıksın.''
Merak etmiştik, yukarı çıktık, taziyeye gelenler için koyduğumuz masa ve defter hala duruyordu. ''Buraya yazıyorum.'' dediği için merakla deftere baktık, hakikaten söylediklerini yazmıştı, defteri yerine koyup eve geçtik. Ertesi sabah defteri alıp saklamam gerekir diye düşünerek çıkıp baktım ama artık defter yoktu. Cumhuriyet'te Mumcu olayı ile ilgili yazı dizisi başlamıştı. Ancak yazı dizisi daha önce Uğur Mumcu Vakfı tarafından yayınlanan Neden Öldürdüler adlı kitaptaki bilgilerin hemen hemen aynısıydı. Gazete haberine göre kitapta Tantan'ın açıklamaları da yer alıyordu. Tantan, haberim yoktu. İçişleri Bakanlığı döneminde Uğur Mumcu'nun öldürülüşüyle ilgili Umut Operasyonu'nu yöneten Saadettin Tantan, Yeşil'in 1996'da Güldal Mumcu'nun evine gelerek simgesel ipuçları vermesini değerlendirirken, Yeşil eve neden geldi, kim, niçin gönderildi, anı defteri niye kayboldu, başlı başına muamma dedi. Tantan polise bahsettiler mi bilmiyorum, bahsetseler bana intikal ederdi dedi. Özellikle 1990-1993 yılları arasındaki siyasi cinayetlere dikkat çeken Saadettin Tantan, Türkiye'nin o tarihinin araştırılması gerekiyor. Kimse araştıramıyor. Çünkü devletin temel altyapıları yok. O altyapılar farklı güçlerin elinde gözüküyor. Bu kadar bilinmeyenlerle bir ülke yoluna devam edemez diye konuştu. Kitapta ve dolayısıyla kitap ile ilgili yayın yapan gazetede Güldal Mumcu'nun günlüklerine de yer veriliyordu. Nisan-Mayıs 1993. MİT Müsteşarı Sönmez Köksal ile görüşmek istedim. O sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Timur Erkman'ın Mülkiye'den sınıf arkadaşı olduğunu da öğrenince Erkman'dan görüşme isteğimi müsteşara iletip iletemeyeceğini sordum. Bir süre sonra Timur Erkman aradı, görüşmeyi kabul ettiğini söyledi. 1993'ün son aylarından birinde bir akşam Erkmanların evine gittim. Nezaket cümlelerinden sonra Köksal yanıma gelerek yavaş bir sesle, "Sizi temin ederim ki hanımefendi, benim başında bulunduğum teşkilatın eşinizin öldürülmesi olayıyla bir ilgisi yoktur," dedi. "Teşkilatınıza hakim misiniz beyefendi?" diye sordum. Sorumun ardından alnında beliren iri ter damlalarına gözüm takıldı. Boncuk boncuk terlemenin ne demek olduğunu böylece görmüş oldum. Bu nasıl bir soru böyle deyince, Uğur öldürüldüğünde teşkilatın başına geçeli daha 3 ay olduğu için böyle sordum dedim. Tabii ki hakimim, öyle diyorsam öyledir dedi. Bu suikasti siz nereye bağladınız? Bir araştırma yapmışsınızdır, nasıl bir sonuca ulaştınız? Ne var bu olayın arkasında, onu öğrenmek istiyorum dedim. Bir dış ülke diyebiliriz. Sönmez Bey, bu işi açıkça konuşalım. Bu ülke hangi ülke ve nasıl bir bağlantı olduğunu söyler misiniz dedim. İran diyebilirim. Peki o zaman Sönmez Bey, sizi hangi veriler ve hangi bulgular İran'a götürdü? Ne sizi İran'a götürdü bu olayda? Sezgilerimizle ulaştık. İran'ın arkasında kim var? Bilmiyorum. Hem ayrıca bir tek faili meçhul eşinizinki değil ki Güldal Hanım. Bir sürü faili meçhul cinayet oluyor. Basında Batman'daki cinayetleri Hizbullah adlı bir örgütün işlediği gündeme getiriliyordu. Sordum. Basında bu yönde haberler çıkıyor. Batman'daki cinayetlerin arkasında Hizbullah örgütü mü var? Hizbullah adında bir örgüt yoktur. Köksal yıllar oldu hatırlamıyorum. Güldal Mumcu'nun kitabında Hizbullah adlı örgüt yoktur dediğini aktardı. MİT eski müsteşarı Sönmez Köksal, aradan yıllar geçti, buluştuğumuzu hatırlıyorum. Bir arkadaşımın eviydi. Ancak ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum şimdi dedi. Köksal dün kitapta yer alan bu bölümü anımsatan Cumhuriyet Gazetesi muhabirine, okul arkadaşım Timur Berkman'ın evinde buluştuğumuzu hatırlıyorum. Ancak içeriğini, ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Aradan yıllar geçti yanıtını verdi. Yeşil Mumcu'nun evinde. Kitap ile ilgili yazı dizisinin ardından olaya dahil olan Zaman Gazetesi'nden Mustafa Ünal, 18 Kasım 2012 tarihinde şunları yazıyordu. Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu kitap yazdı. Haftaya piyasaya çıkacak. Kitaptan çarpıcı bilgiler medyaya yansıdı. Birçok karanlık olayda ayak izine rastlanan Yeşil namlı Mahmut Yıldırım'ın suikasten 3 yıl sonra Mumcu'nun evine gittiğini öğreniyoruz. Ayrıntısına geçmeden önce anlayamadığım bir husus var. Benzer durumu Turgut Özal olayında da gördük. Özal ailesi ve yakınları zehiri çok sonra gündeme getirdi. İlk yıllarda susmayı tercih ettiler. Özal isminin unutulmaya yüz tuttuğu sırada şüpheler peş peşe dillendirildi. Olayın sıcaklığı kaybolmadan üzerine gidilseydi belki dosya çok erken açılacaktı. Aile o imkanı buldu. Kardeşi Korkut Özal ve oğlu Ahmet Özal milletvekilliği yaptı. O yıllarda devletin ilgili makamlarına başvurabilirlerdi. Güldal Mumcu aynı şekilde konuşmak, yazmak için niye 16 yıl bekledi? Ünal, Mumcu'nun daha önce konuşması halinde olayın daha kolay aydınlanabileceğini belirtiyor ve Yeşil'in Mumcuları ziyaretine aktarıyordu. Ünal yazısının sonunda şunları vurguluyordu. Yeşil'in Uğur Mumcu'nun evine gitmesi normal değil. Söylediklerinin her cümlesi mesaj yüklü. Bu mesaj Güldal Mumcu'ya mı yoksa kendisini kullananlara mı? Kan mı çekti yoksa? Güldal Mumcu'nun açıklamalarını ne gariptir ki en çok sahiplenen Zaman Gazetesi oluyordu. Öyle ki Mumcu'nun açıklamalarını Cumhuriyet Gazetesi'nden 18 Kasım 2012 tarihinde birebir alıntılıyor ve bu açıklamaların doğru olduğunu kabul ediyorlar ve bu açıklamalar doğrultusunda adres olarak katil diye Yeşil'e adres gösteriyorlardı. Oysa Zaman Gazetesi ve çalışanları Cumhuriyet Gazetesi'nin adını bile ağızlarına almadıkları gibi orada yapılan bir haberi alıntılasalar çarpılacaklarına inanırlardı. Ne yaman paslaşma değil mi? 20 Kasım 2012 tarihli Taraf Gazetesi'nden Alper Görmüş de Yeşil olayına balıklama dalanlardan. O da Yeşil'le ilgili o Kurban Bayramı ziyareti masalına kananlardan. Görmüş öyle yaman bir gazeteci ki her nedense Mumcu'ya Uğur Mumcu'nun öldürülmesi ile ilgili hem vakfınız hem de Cumhuriyet Gazetesi birçok yayın yaptı. Vakfınız birçok kitap çıkardı. Neden Yeşil'in bu ziyaretini o kitaplarda açıklamadınız sorusunu soramıyordu. 20 Kasım 2012 tarihli Vakit Gazetesi ise Güldal Mumcu 12 sene neden bekledi sorusunu soruyor, hatta bildiklerini Susurluk Komisyonu'na neden anlatmadı diyordu. 11. Ayrımın Sonu Sayfa 153